Ayrım 9, sayfa 74, ünite 6, test soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde etik konusuna ilgiyi artıran nedenlerden birisi değildir? A. Kamu kaynaklarının verimsiz kullanımı. B. Yolsuzluk olgusundaki artış eğilimleri. C. Kamu yönetimi literatüründeki gelişmeler. D. Kamu görevlilerinin niteliğiyle ilgili sorunlar. E. Toplumda giderek artan daha nitelikli hizmet beklentisi. Yanıt C. Kamu yönetimi literatüründeki gelişmeler. 2. Kamu etiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kamusal etkililiği artırmada etik kültürün güçlendirilmesi stratejik önemdedir. B. Kamusal alanda ortaya çıkan etik dışılıklar yalnızca Türkiye'ye özgü sorunlar değildir. C. Kamuda etkililik, etik standartları gelişmiş bir yapı ve işleyiş gerektirir. D. Saydamlık ve hesap verebilirlik geleneksel kamu yönetiminde öne çıkan kavramlardır. E. Kamu etiği toplumsal dürüstlük ve temiz toplum özlemine ulaşmada yönlendiricidir. Yanıt D. Saydamlık ve hesap verebilirlik geleneksel kamu yönetiminde öne çıkan kavramlardır. 3. Kamu görevlileri görev sırasında toplumsal kesimlerle olan ilişkilerinde dikkatli, dürüst ve adil olmalıdır görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, B. Devlet Denetleme Kurulu, C. Anayasa, D. Etik Liderlik Programı, E. Etik Kurallar. Yanıt D. Etik Liderlik Programı. 4. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde güven açığını kapatmanın en önemli araçlarından birisidir? A. Etik uygulamaların yaygınlaştırılması, B. Etik önlemlerin alınması, C. Etiğe önem verilmemesi, D. Çıkar etiğe önem verilmesi, E. Etiğin sadece çalışanlara yüklenmesi. Yanıt A. Etik uygulamaların yaygınlaştırılması. 5. Aşağıdakilerden hangisi etik komisyonların görevlerinden birisidir? A. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak, B. Gerektiğinde kamu görevlilerinin mal bildirimlerini incelemek, C. Kurum ölçeğinde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, D. Etik davranış ilkelerinin ihlaliyle ilgili inceleme ve araştırma yapmak, E. Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulama durumunu izlemek. Yanıt C. Kurum ölçeğinde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek. 6. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde etik altyapı bileşenlerinden birisi olarak tanımlanabilir? A. Siyasal erk, B. Toplumsal yapı, C. Bilişim teknolojileri, D. Kural, E. Tüzük. Yanıt A. Siyasal erk. 7. Kamu çalışanlarının doğrudan dış denetim yoluyla etik ilkelere uymaya yönlendirmeyi temel alan etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Dürüstlük temelli yaklaşım, B. Kural temelli yaklaşım, C. Dürüstlük ve kural temelli yaklaşım, D. Kişisel vicdan yaklaşımı, E. Toplumsal temelli yaklaşım. Yanıt B. Kural temelli yaklaşım. 8. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde yolsuzluğa ortam hazırlayan kuramsal etkenlerden birisidir? A. Tek başına karar alma yetkisi, B. Yetersiz ödül sistemi, C. Yönetimin paylaşılması, D. Tek başına kaynak kullanım yetkisinin olmaması, E. Hesap verme sistemine tabi olma. Yanıt A. Tek başına karar alma yetkisi. 9. Yürütmekte olduğu görev nedeniyle kişisel çıkarları ile genel kamu çıkarının çeliştiği hisseden kamu görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A. Çatışma durumunu bağlı olduğu üst amire bildirme, B. Kendi çıkarına değil kurum çıkarına yönelme, C. Kendi çıkarını öne alıp kurum çıkarını görmezden gelme, D. Bu görevin başkası tarafından yapılmasını isteme, E. Çıkar çatışmasını nasıl çözebileceğini araştırma. Yanıt C. Kendi çıkarını öne alıp kurum çıkarını görmezden gelme. 10. Yönetsel davranışlarında kamu yararının gözetilmesini önde tutan kamu yöneticisi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. Etiğe bağlı yönetim, B. Etik karşıtı yönetim, C. Etiğe ilgisiz yönetim, D. Etiğe bağlı ve ilgisiz yönetim, E. Etiğe karşı ve ilgisiz yönetim. Yanıt A. Etiğe bağlı yönetim. 11. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlileri etik kurulu görev alanı kapsamındadır? A. TBMM üyeleri, B. Cumhurbaşkanı, C. Yerel idarelerdeki memurlar, D. Bakanlar Kurulu üyeleri, E. Üniversite çalışanları. Yanıt C. Yerel idarelerdeki memurlar. 12. Yöneticilere aldıkları kararlar, eylemler ve işlemlerde kılavuzluk yapan değer, ilke ve standartlara ne ad verilir? A. Yönetsel etik. B. Kamu etiği. C. Etik davranış. D. Etik yaklaşım. E. Etik liderlik. Yanıt A. Yönetsel etik. 13. Aşağıdakilerden hangisi etik konusundaki hukuki altyapıyla ilgili yasalardan biri değildir? A. Devlet Memurları Kanunu. B. Sayıştay Kanunu. C. Türk Ceza Kanunu. D. Bilgi Edinme Kanunu. E. Bütçe Kanunu. Yanıt E. Bütçe Kanunu. 14. Kamusal işleyişte bir etik dışı davranış olarak akraba kayırmacılığını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Patronaj. B. Partizanlık. C. Nepotizm. D. Kronizm. E. Kültürel kayırma. Yanıt C. Nepotizm. 15. Her koşulda sonuca ulaşmayı temel alan, bunun için de amaca varmayı zorlaştıran kuralları ayak bağı görüp bunları yok saymaya çalışan etik anlayış tarzı aşağıdakilerden hangisidir? A. Etiğe bağlı anlayış. B. Etik karşıtı anlayış. C. Etiğe ilgisiz anlayış. D. Etiğe bağlı ve ilgisiz anlayış. E. Etiğe bağlı ve karşıtı anlayış. Yanıt B. Etik karşıtı anlayış. 16. Etik kavramı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Etik ahlakın karşılığı olarak kullanılmaz. B. Kamu etiği evrensel ve toplumsal değerlerden beslenir. C. Etik kişiye uygun eylemin ne olması gerektiğini söyler. D. Etik acaba bunu yapacağım doğru olur mu diyen herkesle ilgilenir. E. Etik insanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerler ile ilgilidir. Yanıt A. Etik ahlakın karşılığı olarak kullanılmaz. 17. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde etik altyapı bileşenlerinden biri olarak tanımlanmaz? A. Siyasal erk. B. Hukuksal yapı. C. Bilişim teknolojileri. D. Etik yaptırım. E. Kuramsal amaçlarda açıklık. Yanıt C. Bilişim teknolojileri. 18. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde yolsuzluğa ortam hazırlayan kuramsal etmenlerden birisi değildir? A. Yetersiz ödül sistemi. B. Tek başına karar alma yetkisi. C. Yetersiz hesap verme sistemi. D. Tek başına kaynak kullanım yetkisi. E. Hesap verme sistemine tabi olmama. Yanıt A. Yetersiz ödül sistemi. 19. Aynı psikososyal ortam içinde ortak kültürel değerleri benimseyenleri anlatmak üzere ve daha çok da hemşeri kayırmacılığı için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir? A. Ekti stratejisi. B. Etik. C. Etik ikilem. D. Nepotizm. E. Kültürel kayırma. Yanıt E. Kültürel kayırma. 20. Bir üst göreve yükselme işleminde adayların aynı özelliklere sahip olması durumunda bunlar arasında seçim yapacak olan yöneticinin içine düştüğü etik ikilem türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaklaşma, kaçınma. B. Yaklaşma, yaklaşma. C. Kaçınma, kaçınma. D. Uzaklaşma, yaklaşma. E. Uzaklaşma, uzaklaşma. Yanıt B. Yaklaşma, yaklaşma. Ünite 7. Yönetişim Çözümlü Test Soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi son zamanlarda hemen her alanda oldukça sık işlenen, her derde deva, sihirli bir kavram olarak düşünülmektedir? A. Sosyalleşme. B. Öğretim. C. Kurallara uyma. D. Yönetim. E. Yönetişim. Çözüm. Yönetişim. Governance kavramı da son zamanlarda hemen her alanda oldukça sık işlenen, her derde deva, sihirli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanıt E. Yönetişim. 2. İktidarın gücünün sınırlarına ve sivil toplum örgütlerinin rolüne ilişkin gelişen yeni bir anlayışın belirlediği talepleri aşağıdakilerden hangisi yansıtır? A. Yönetişim. B. Yönetim. C. Kurum. D. Yönetici. E. İşçi. Çözüm. Yönetişim, iktidarın gücünün sınırlarına ve sivil toplum örgütlerinin rolüne ilişkin gelişen yeni bir anlayışın belirlediği talepleri yansıtmaktadır. Yanıt A. Yönetişim. 3. Yönetişim kavramının kökeni aşağıdakilerden hangisine kadar uzanır? A. 13. yüzyıl. B. 14. yüzyıl. C. 15. yüzyıl. D. 16. yüzyıl. E. 17. yüzyıl. Çözüm. Yönetişim kavramının kökeni 16. yüzyıla kadar götürülebilmektedir. Kavramın ilk Kuzey Avrupa'da, özellikle 17. yüzyılda Fransa'da, hükümeti sivil toplumla uzlaştırmaya ya da uyumlulaştırmaya çalışan bir yaklaşımdan esinlenerek kullanıldığı, ardından da bütün dünyaya yayıldığı belirtilmektedir. Yanıt D. 16. yüzyıl. Yönetişim kavramı kaç yılında Latin Amerika'da yayılmaya başlamıştır? A. 1981, B. 1980, C. 1982, D. 1983, E. 1984. Çözüm: demokratikleşme ve neoliberal politikaların yönetişim odaklı yaklaşımları sayesinde kavram 1980'li yıllarda Latin Amerika'da yayılmaya başlamıştır. Yanıt B. 1980. 5. Aşağıdakilerden hangisi yönetişimi resmi kavram olarak kullanmıştır? A. Tarım Fonu, B. IMF, C. Dünya Bankası, D. Dünya Ticaret Örgütü, E. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı. Çözüm: IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü'nün yanı sıra Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in bazı kuruluşları, örneğin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Birliği kurumlarının resmi söylemleri arasında yer almıştır. Yanıt A. Tarım Fonu. 6. Aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa Komisyonu kendi yönetim anlayışını ortaya koymuştur? A. Anayasasıyla, B. Hukukuyla, C. Tüzüğüyle, D. Avrupa Düşüncesiyle, E. Avrupa Yönetişimiyle. Çözüm: Avrupa Komisyonu kendi yönetişim anlayışını European Governance A. White Paper adlı Avrupa yönetişimi olarak nitelendirecek olan belgeyle ortaya koymaktadır. Yanıt E. Avrupa yönetişimiyle. 7. Avrupa Birliği'nin yurttaşları tarafından kendisine verilen yetkileri nasıl kullandığını açıklık getiren belge aşağıdakilerden hangisidir? A. Ulusal rapor, B. Gelişme raporu, C. Avrupa tek senedi, D. Avrupa yönetişimi, E. Avrupa anlaşması. Çözüm: belge Avrupa Birliği'nin yurttaşları tarafından kendisine verilen yetkileri nasıl kullandığı sorunuyla ilgilenmektedir. Yanıt D. Avrupa yönetişimi. 8. Aşağıdaki yönetişimle ilgili kavramlardan hangisi literatürde en çok yer bulmaktadır? A. Kötü yönetişim, B. İyi yönetişim, C. Etkili yönetişim, D. Etkin yönetişim, E. Halk için yönetişim. Çözüm: yönetişim kavramının üzerinde herkesin uzlaştığı tek bir tanımı bulunmamaktadır. 1990'lı yıllardan bu yana iyi yönetişim kavramı literatürde geniş bir şekilde tartışılmaktadır. Yanıt B. İyi yönetişim. 9. Aşağıdakilerden hangisi neoliberal politikaların gerçekleşmesini sağlayabilecek uygun bir araçtır? A. Yönetişim, B. Yönetim, C. Kurum, D. Yönetici, E. İşçi. Çözüm: uluslararası örgütler gelişmekte olan ülkelerin hem neoliberal ekonomik politikaları hem de yönetişim modelini benimsemeleri gerektiğini savunmuşlar. Yönetişimin neoliberal politikaların gerçekleşmesini sağlayabilecek uygun bir araç olduğunu düşünmüşlerdir. Yanıt A. Yönetişim. 10. Aşağıdakilerden hangisi devlet artık hizmet sunan bir birim olmaktan çıkmakta ve hizmet sunumunu düzenleme rolünü üstlenmektedir? A. Yönetişim, B. Yönetim, C. Kurum, D. Yönetici, E. İşçi. Çözüm: yönetişim yaklaşımıyla devlet artık hizmet sunan bir birim olmaktan çıkmakta ve hizmet sunumunu düzenleme rolünü üstlenmektedir. Burada dikey hizmet sunumu yerine yatay bir koordinasyon söz konusudur. Yanıt A. Yönetişim. 11. Devletin Yeniden Keşfi kitabı aşağıdakilerden hangisine aittir? A. Keynes, B. Smith, C. Friedman, D. Taylor, E. Osborne. Çözüm: Osborne ve Gabler'ın Devletin Yeniden Keşfi kitabı çok ilgi görmüştür. Yanıt E. Osborne. 12. Yönetişim kavramından kürek çeken değil, dümen tutan devlet olarak aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmiştir? A. Ulusların zenginliği, B. Milletler arası yönetişim, C. Statik yönetişim, D. Devletin yeniden keşfi, E. Etik yönetişimin keşfi. Yönetişim kavramından kürek çeken değil, dümen tutan devlet olarak aşağıdakilerden hangisinde bahsedilmiştir? A. Ulusların zenginliği, B. Milletler arası yönetişim, C. Statik yönetişim, D. Devletin yeniden keşfi, E. Etik yönetimin keşfi. Çözüm: ABD'de Osborne ve Gabler'ın devletin Yeniden Keşfi kitabında yönetişim kavramı kürek çeken değil dümen tutan devlet sloganıyla gündeme getirdikleri ve tüketicilik veya pasif vatandaşlık yerine katılımcı vatandaşlık anlayışıyla ele aldıkları yeni yaklaşıma dayandırılmaktadır. Yanıt D. Devletin Yeniden Keşfi. 13. İyi yönetişim bir ülkedeki ekonomik, siyasal ve idari otoritenin her düzeydeki işlemleri yürütmesi anlamına gelmektedir. Görüşünü aşağıdakilerden hangisi savunmuştur? A. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, B. IMF, C. Dünya Bankası, D. Dünya Ticaret Örgütü, E. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı. Çözüm: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na göre iyi yönetişim bir ülkedeki ekonomik, siyasal ve idari otoritenin her düzeydeki işlemleri yürütmesi anlamına gelmektedir. Yanıt A. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. 14. Karşılıklı ilişki ve bağımlılık halindeki faaliyetlerin eş güdümünü ve kendi kendini organize eden kişiler arası ağları, örgütler arası eş güdümü ve sistemler arası döngüyü aşağıdakilerden hangisi içermektedir? A. Hiyerarşi, B. Oligarşi, C. Heterarşi, D. Sinerji, E. Monopol. Çözüm: Yönetimin hiyerarşik ilişkisi karşısında yönetimin heterarşik ilişki ilişkisi vurgulanmaktadır. Bu çerçevede heterarşi, karşılıklı ilişki ve bağımlılık halindeki faaliyetlerin eş güdümünü ve kendi kendini organize eden kişiler arası ağları, örgütler arası eş güdümü ve sistemler arası döngüyü içermektedir. Yanıt C. Heterarşi. 15. Sivil toplum kuruluşlarının ve özel kesimin karar almadan denetime kadar her aşamada yönetime katılmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar? A. Siyasilik, B. Otorite, C. Teokrasi, D. Katılımcılık, E. Bireysellik. Çözüm: Katılımcılık, dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının ve özel kesimin karar almadan denetime kadar her aşamasında yönetime katılması kavramının temelini oluşturmaktadır. Yanıt D. Katılımcılık. 16. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdan aşağı tek yanlı bir yönetim tarzı yerine hep birlikte yönetmeyi öngören bir sistemi önermektedir? A. Yönetim, B. Liderlik, C. Girişimcilik, D. Yönetici, E. Yönetişim. Çözüm: Katılımcılık, dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının ve özel kesimin karar almadan denetime kadar her aşamasında yönetime katılması kavramının temelini oluşturmaktadır. Yanıt E. Yönetişim. 17. Aşağıdakilerden hangisi yönetişim türlerindendir? A. Emir-komuta ilişkisi, B. Ast-üst ilişkisi, C. Küresel yönetişim, C. D. Toplumsal yönetişim, E. Bireysel yönetişim. Çözüm: Kurumsal yönetişim, küresel yönetişim, kamu yönetişimi, yerel ve bölgesel yönetişim iyi yönetişim türlerindendir. Yanıt C. Küresel yönetişim. 18. Aşağıdakilerden hangisi yönetişimin ilkelerinden değildir? A. Şeffaflık, B. Gizlilik, C. Hesap verebilirlik, D. Katılımcılık, E. Hukukun üstünlüğü. Çözüm: Yönetişimin temel ilkeleri şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, cevap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etkinlik, eşitlik, stratejik vizyona sahip olmadır. Yanıt B. Gizlilik. 19. Aşağıdakilerden hangisi yönetişimin aktörlerinin kararları ve uygulamalarına bireylerin kolayca erişilebilirliği anlamında kullanılmaktadır? A. Hesap verilebilirlik, B. Katılımcılık, C. Şeffaflık, D. Cevap verilebilirlik, E. Hukukun üstünlüğü. Çözüm: Şeffaflık ilkesi, yönetişimin aktörlerinin kararları ve uygulamalarına bireylerin kolayca erişebilirliği anlamında kullanılmaktadır. Yanıt C. Şeffaflık. 20. Aşağıdakilerden hangisi bir kurumdaki görevlilerin yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştirileri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etmesini ifade eder? A. Hesap verilebilirlik, B. Katılımcılık, C. Şeffaflık, D. Cevap verebilirlik, E. Hukukun üstünlüğü. Çözüm: Hesap verebilirlik, bir kurumdaki görevlilerin yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak İlgili kişilere karşı cevap verebilir olma, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etme ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da hilekarlık durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliğidir. Yanıt A. Hesap verilebilirlik. 21. Aşağıdakilerden hangisinde vatandaş sadece yönetilen değil, aynı zamanda da bir paydaş olarak görülmektedir? A. Hesap verilebilirlik. B. Katılımcılık. C. Şeffaflık. D. Cevap verilebilirlik. E. Hukukun üstünlüğü. Çözüm: halka daha yakın olduğu düşüncesinden hareketle merkezi idareye ait kimi yetkiler yerel düzeye aktarılarak katılımcılık teşvik edilmektedir? Yanıt B. Katılımcılık. 22. Aşağıdakilerden hangisi genel kamu yararını tanımlarken sivil toplumun beklentilerine dikkate almaktadır? A. Hesap verilebilirlik. B. Katılımcılık. C. Şeffaflık. D. Cevap verilebilirlik. E. Hukukun üstünlüğü. Çözüm: yönetimin toplumsal değişime hızla yanıt verecek kapasite ve esnekliğe sahip olması, genel kamu yararını tanımlarken sivil toplumun beklentilerini de dikkate alması, yönetimin rolünü eleştirel bir sorguya tabi tutmaya istekli olması bu noktada cevap verilebilirliği anlatmaktadır. Yanıt D. Cevap verilebilirlik. 23. Aşağıdakilerden hangisi adil olarak oluşturulan yasal çerçeveler içinde hareket etmeleri ve kişilerin kendi davranışlarına kanunun tatbik edilebileceğini kabul etmeleri anlamına gelmektedir? A. Hesap verilebilirlik. B. Katılımcılık. C. Şeffaflık. D. Cevap verilebilirlik. E. Hukukun üstünlüğü. Çözüm: yönetişimin temel ilkelerinden olan hukukun üstünlüğü, kurumların adil olarak oluşturulan yasal çerçeveler içinde hareket etmeleri ve kişilerin kendi davranışlarına kanunun tatbik edebileceğini kabul etmeleri anlamına gelmektedir. Yanıt E. Hukukun üstünlüğü. 24. Aşağıdakilerden hangisi sonuca ulaşmadaki başarı olarak ifade edilir? A. Hesap verilebilirlik. B. Katılımcılık. C. Etkinlik. D. Cevap verebilirlik. E. Hukukun üstünlüğü. Çözüm: uzun dönem vizyonu, koruma kaynaklarını etkin kullanımı, bunun için teknik donanım, insanların bir takım kaygılarına karşı duyarlı olma, bu kaygıların ifade edilebilirliği ve çözüm arandığı bir ortam yaratma gibi kriterlerle ölçülmektedir. Yanıt C. Etkinlik. 25. Aşağıdakilerden hangisi köklü ve uzun vadeli diğer sektörlerin ve uluslararası beklentilerin de değerlendirildiği politikalar üretmek anlamında kullanılmaktadır? A. Stratejik vizyona sahip olma. B. Stratejik misyona sahip olma. C. Kamu stratejisi oluşturma. D. Etik strateji oluşturma. E. Stratejik vizyona sahip olmamak. Çözüm: yönetişim anlayışında günübirlik politikalara dayalı kamu hizmeti sunumu değil, daha köklü ve uzun vadeli ve diğer sektörlerin ve uluslararası beklentilerin de değerlendirildiği politikalar üreterek gerçek ihtiyaçları gidermeye odaklı kamu hizmetleri anlayışına, yani stratejik vizyona sahip olunmalıdır. Yanıt A. Stratejik vizyona sahip olma. 26. Ombudsmanlık aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A. Kamu düzenleme kurumu. B. Kamu değiştirme kurumu. C. Kamu oluşturma kurumu. D. Kamu denetleme kurumu. E. Kamu istihdam kurumu. Çözüm: Türkiye'de uzun yıllar kamu denetçiliği, ombudsmanlık sisteminin kurulması yönünde tartışmalar yapılmış ve bu alanda atılan ilk somut adım ise 5227 sayılı kamu yönetiminin temel ilkeleri ve yeniden yapılandırılması hakkında kanun oluşturulmuştur. Yanıt D. Kamu denetleme kurumu. 27. Sivil toplumun katılımını ve işbirliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler aşağıdaki tarihlerin hangisinde kabul edilmiştir? A. 22 Ocak 2004. B. 23 Ocak 2004. C. 24 Ocak 2004. D. 25 Ocak 2004. E. 26 Ocak 2004. Çözüm: 22 Ocak 2004 tarihinde kabul edilen 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanunla, diğer tüm vakıf ve derneklerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve bunların tesis bütçe, fiziki alan ve personel ve mali kaynakları ile ilişkisi kesilmiştir. Yanıt A. 22 Ocak 2004. 28. Aşağıdakilerden hangisi taraf tutmayı zorunlu kılar? A. Şeffaflık. B. Cevap verebilirlik. C. Açıklık. D. Katılımcılık. E. Eşitlik. Çözüm: eşitlik ve adalet açısından yönetişim anlayışı, işlemlerde taraf tutmamayı zorunlu kılan açık yasal bir çerçeveyi, etkin, etkili, bağımsız ve tarafsız yargı denetimini gerektirmektedir. Yanıt E. Eşitlik. 29. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki bağımsız otoritelerden değildir? A. Rekabet Kurumu. B. Radyo ve Televizyon Üst Kurumu. C. Milli Eğitim. D. Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Kurulu, E. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Çözüm: Rekabet Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Telekomünikasyon Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu bağımsızdır. Yanıt C. Milli Eğitim. 30. Aşağıdakilerden hangisinin amacı kamu kesimi, özel kesim ve STK'lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerine ve etkin kullanımını sağlamaktır? A. Kalkınma ajansları, B. Kamu kuruluşları, C. Bağımsız idari otoriteler, D. Bakanlıklar, E. Milli Eğitim Müdürlükleri. Çözüm: Kanunda belirtildiği üzere ajansların kuruluş amacı kamu kesimi, özel kesim ve STK'lar arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerine ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Yanıt A. Kalkınma ajansları. 9. ayrımın sonu, sayfa 86.